A'dan Z'ye sağlık.
Efendim tekrar iyi akşamlar diliyoruz. Güzel Türkiye'mizin güzel başkenti Ankara'mızdan. Tüm bizi dünyanın her tarafından dinleyen seyircilerimize, dinleyenlerimize öncelikle selamlarımızı, saygılarımızı, muhabbetlerimizi gönderiyoruz efendim. Gerçekten sohbetlerimiz o kadar bizim için önemli oluyor ki bir haftayı efendim çekerken bile büyük bir sabırsızlık içerisinde, büyük bir özlem içerisinde geçiriyoruz sizlerle beraber olabilmek için. Bu hafta da gerçekten tam mevsim olarak şu kışın hatta uzun yıllardan beridir en sert kışlardan tüm dünya ve tabii ki de Türkiye'miz için en sert kışlardan birini geçirdiğimiz bu zaman diliminde hekim olarak bize dinleyenlerimizin, eşlerimizin, dostlarımızın, ahbaplarımızın sorduğu çok önemli sorulardan, çok önemli konulardan bir tanesiyle bugün beraber olacağız. Tabii konumuz ateş. Ateşi detaylarıyla konuşacağız. Ateş nedir? Neden vardır? Neden gereklilik vardır? Ateşli durumlarda neler yapmalıyız, neler yapmamalıyız diyerekten. Tabii bu güzel sohbetimizin, güzel muhabbetimizin sizlere ulaşmasında emeğe geçen öncelikle arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Teknik ekipte çok sevgili güzel insan Nuri Göktaş beyefendi ve değerli yapımcımız Dilek Baytömür hanımefendiye de çok çok teşekkür ediyorum. Tabii bu konuyu anlatırken muhakkak ki erişkinler için, çocuklar için de detaylı konularımız olduğu için muhakkak sizin de kafanıza takılan sorular, sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz konular olacak ve bize sormak istediğiniz muhakkak bazı konular olacak. O sebepten dolayı biz telefonlarımızı da verelim. 0090 312 463 3419. Diğer numaramız da 0090 312 463 3421. Yani Türkiye 312 463 3419 463 3421 diyoruz. Evet, konumuz ateş. Ateşi tüm detaylarıyla konuşacağız. Neden önemli? Gerçekten çok biliniyor gibi olan ama maalesef ayrıntıların çok fazla bilinmediği bir konu ateş. Korkulan, üzerine fazla gidilmeyen, merak edilen bir konu gerçekten ateş. Ateş o kadar önemli ki bakın size ateşin hani belki biraz medyatik konusu, medyatik yönü hakkında biraz konuşalım. Bu arada sorularımız gelmeye de başladı. Köln'den, Ankara'dan, Belçika'dan sorularımız geliyor. Onlara da cevap vereceğiz. Öncelikli olarak ateşin medyatik yönüne bakacak olursak, bakın 1896'da Amerikan Tıp Birliği'nin bir geneleksel toplantısında hekim Sir William Osler ne diyor? Diyor ki, insanlığın üç büyük düşmanı vardır. Ateş, kıtlık ve savaş diyor. Ateş, kıtlık ve savaş. Ve bunların içerisinde diyor en önemlisi ve en korkutucusu ateştir diyor. Bakın ne kadar önemli. Gerçekten ateşe şöyle genel anlamda baktığımızda çocuk acil tıp merkezlerinde, hastanelerine başvuranların %20-30'unda tek başvuru nedeni ateş. Çok ilginç değil mi? Yani çocuk hastanesine başvuranların %20-30'unda tek başvuru nedeni ateş. Başka? Mesai saati içerisinde çocuk hekimlerimize telefon açanların en az %50'sinde neden ateş efendim? Yani çocuk hekimlerini arayan anne babaların en çok soru sordukları konunun %50'si ateş. Yine çok önemli bir konu ateş fobisi. Yani ne demek? Ailelerin %18'inin 38.8 derecenin üzerindeki ateşin çocuklarda beyin hasarına yol açacağını, beyin hasarına yol açıp kalıcı zararlara neden olacağını söylüyorlar. Yine ailelerin %52'si de diyorlar ki 40 derecenin üzerinde ölüme yol açacağını inanmaktadırlar. Bu gerçekten araştırmalarla yapılmış bir olgu. Ve gerçekten ateş önemli bir hal oluyor ki insan yaşantısında, ailelerin yaşantısında. Bakın nasıl bir istatistik var. Anne babaların %80'i çocukları ateşliyken gece kesin uyanıyor. Anne babaların %30'u çocukları ateşli olduğu vakit izin alıyorlar. Anne babaların %40'ı çocuklarını gece ilaç vermek için muhakkak uyandırıyorlar. Ve hemşirelerin, hemşire kardeşlerimizin %70'i rutin olarak ateşi olan hastaya ateş düşürücü vermektedir. Ve gerçekten yine ilginç bir rakam, hekimlerin %12'si ateşin beyinde ciddi bir hasar yaptığını düşünüyorlar. Gerçekten ateş böyle bir medyatik yönü de olan bir konu. Yani düşünebiliyor musunuz, anne babaların %80'i çocukları ateşliyken gece uyanıyorlar. Çok ilginç rakamlar. Şimdi peki bu kadar sıklığını, önemi ve medyatik yönünü konuştuğumuz ateşle ilgili olarak şöyle bilimsel bir giriş yapalım. Ateş nedir dediğimizde, ateş nedir? Ateş vücut ısısının normalin üzerine çıkmasına diyoruz. Ateş. Peki vücut ısısının normali ne ki hocam? Biz bunu ateş olarak söyleyelim dediğinizde, genel olarak ateşin ölçüldüğü yerler vardır. Nerelerden ölçülebilir ateş? Makattan ölçülebilir, bir. İkincisi koltuk altından ölçülebilir, iki. Üçüncüsü yeni yöntemler dediğimiz işte kulaktan ve alından ölçülen ateş dereceleri var. Özellikle bakın, vücut ısısının normalin üzerine çıkması dediğimiz ateşte makattan ölçülen normal vücut ısısı, yani hiçbir şikayeti olmayan normal ateş dediğimiz olgularda normal değerlerimiz 36.4 ile 37.6. Koltuk altından ölçülen değerler ise, bu arada santigrat derece bunlar. Koltuk altından ölçülen derecelerde normal ısılarımız 36.5-37. 36.5-37 olabilir. İşte bu değerlerin üzerine çıkılan değerlerde, normal vücut ısısının üzerine çıktığı durumlarda biz ateş olarak tanımlıyoruz. Peki bunlara mesela ateşinde hafif ateş, çok ateş var mı? Var tabii ki. Mesela nedir? 37 ile 37.5 arası biz çok hafif ateş diyoruz. 37.6 ile 37.9 hafif ateş, 38 ile 38.5 arası orta derece ateş. Bakın 38-38.5 orta derece ateş. 38.5 santigrat derece bizim için çok önemli bir derece. 38.5 ile 39.5 yüksek ateş. Allah korusun, 40 derecenin yukarısı çok yüksek ateş diyoruz. Peki erişkinlerde ve çocuklarda vücut ısısı genellikle aynı mıdır? Bakın şöyle bir fark var. Çocuklarda vücut ısısı erişkinlerden daha yüksek. Yani çocuklarda ölçtüğümüzde vücut ısısı erişkinlerden 1-2 santigrat derece daha yüksek oluyor. Ve ilginçtir, ateşin gün içinde belli ritimleri de var. Mesela biz sabahla akşam ateşlerini ölçtüğümüzde yarım dereceyle 1 derece arasında farklar görüyoruz. Bunlara günlük ısı ritmi diyoruz. Çocuklarda en yüksek mesela vücut ısısı ne zaman oluyor? Akşam vakti oluyor en yüksek. Akşam 5 ile 7 arası, yani 17 ile 19 arasında. Peki çocuklardaki en düşük ısı ise gece 24 ile 06 sabah arasında. Demek ki en yüksek 5, yani 17 ile 19 arasında, en düşük ise 24 ile 6 arasında diyoruz. Ve gerçekten bu ateşin gün içinde ritimlerin olduğunu görüyoruz. Şimdi ateşin tabii özellikle fizyolojik, yani tıbbi olarak açılımını yapmadan, hocam peki bu ateşi ölçüyoruz da işte normali makattan 36.4, 37.6, koltuk altından 36.5, 37. Şimdi bunları neyle ölçüyoruz? Yani beden sıcaklığını neyle ölçeriz dediğinizde, bunlar termometreler kullanıyoruz. Yani dereceler kullanıyoruz. Bunlarda tabii dereceler kullanmak zorundayız kişilerin ateşi olup olmadığını. Şunu yapamayız. Efendim ben elimle hissediyorum. Olmaz efendim. Dudaklarımda işte alnına götürüyorum, göbeğine götürüyorum. Olmaz, yanılabiliriz. En güzeli ateşi tespit etmek için en etkili yöntem derece dediğimiz, yani termometreler. Peki bu beden sıcaklığını ölçülen termometreler, yani derecelerin kaç farklı termometre kullanıyoruz? Mesela bunlardan bir tanesi hepimizin de bildiği eskiden beri kullanılan civalı termometreler diyoruz. Yani civalı termometreler tabii önce, yani çok uzun süredir kullandığımız termometreler. Burada tabii civalı termometreleri aslında yavaş yavaş bırakmamız gerektiğini düşünüyoruz. Neden? Çünkü özellikle civalı termometrelerin yere düşmesi ya da yere düşüp kırılması noktasında ortama yayılan civa gerçekten insanın solunması ya da deriye teması neticesinde ciddi zararlar verebiliyor. O nedenden dolayı aslında civalı termometreleri artık biz tıp merkezleri ve hastanelerde de yavaştan yavaştan artık bıraktık. Dijital termometreler termometrelere geçtik efendim. Dijital termometrelerde de bunlardan bir tanesi koltuk altına konulup üzerine basılıp belli bir süre sonra öten derece veren termometreler. Bir tanesi kulak termometreleri. Özellikle filtresi olan, kulağa takılan, düğmesine basıldıktan sonra belli bir zaman sonra sinyal sesi verip ölçülen değerler. Bir de bant şeklinde olanlar var ama bant şeklinde özellikle alın, el bileği gibi yerleri tatbik ediliyor. Okuması kolay fakat kullanımı yaygın olmayan termometreler. O zaman günümüz 2014 dünyasında en çok hangilerini kullanıyoruz efendim? En çok dijital termometreleri kullanıyoruz. Dijital termometrelerden de özellikle koltuk altına koyduğumuz termometreler, diğer taraftan kulaktan ölçen termometreler, yani dereceler, bir de alından okuyan termometreleri tercih ediyoruz. Özellikle dijital olanları tekrar söylüyorum, rahat okunabildiği için, ondan sonra kırılmama, yere düşüp kırma tehlikesi olmadığı için, sesli uyarı verebildiği için, bazılarında kayıt edebildiği için tercih sebebimiz oluyor. O nedenle evlerinde cıvalı termometre kullanan, özellikle işte zordur bebek ve çocuklarda makattan ölçme gibi durumlarda ya da koltuk altından ölçme gibi durumlarda olan anne babalara tavsiyemiz artık yavaş yavaş cıvalı termometreleri bırakıp bu dijital termometrelere geçmelerini öneriyoruz diyoruz. Şimdi bu noktada hemen şöyle de bir sorumuz var. Deniyor ki işte hocam Ankara'dan Gündüz Sarıcı arıyor, diyor ki, soruyor bizi, alnında sıcaklık olmadan da ateş olabiliyor diyorlar, gizli ateşmiş, nasıl anlarız, bu bilgi doğru mu? Efendim, ateşin tek bir tespit yöntemi var, o da beden sıcaklığını ölçümü yapan termometreler. Bunlar da biz dediğim gibi makattan ölçtüğümüz 36.4-37, koltuk altından 36.5-37, bu rakamların üzerindeki durumlara biz ateş diyoruz. Derece olarak da yine Belçika'dan Bahattin Kuray sormuş. Derece olarak hangisi sağlıklı diyerekten. Hangi dereceler sağlıklı? Klasik dereceler mi? Yani büyük ihtimalle klasik derken cıvaları tarif ediyor. Onlar mı yoksa dijitaller mi? Gerçekten dijitaller bizim için daha güvenli. Çünkü gerçekten cıvadan korkuyoruz efendim. Cıvadan korkuyoruz. Şimdi burada tabii hemen ateşin neden olduğuna bir bakmamız lazım. Ateş neden oluyor? Bakın, insan vücudu gerçekten bir mucize. Bunu defaatlerce söylüyorum ama yine aynı şeyleri söyleyeceğim. Mesela insan vücudu o kadar güzel bir Rahman tarafından yaratılmış bir mucizevi beden ki. Burnumuzda yabancı bir beden var, hapşurma refleksimiz var. Akciğerimizde olmaması gereken yabancı ya da zararlı bir oluşum var, öksürüğümüz var. Bağırsaklarımızda zararlı bir oluşum var, ishalimiz var. Ya da kişinin tansiyonu düştüğü kalbine ve beynine yeterli, özellikle beynine yeterli kan gitmiyor. Vücut hemen bayılıyor. Yani yer çekimini sıfırlayıp düz bir pozisyonda kendini atıyor. Ve ateş de böyle bir mekanizma efendim. Vücuda giren herhangi bir virüs ya da bakteri girdiğinde hemen vücut kendini bir savunmaya alıyor. Ve bu savunmanın da en büyük göstergesi nedir? En büyük göstergesi yükselen ateştir. Vücut ısısı aynen beyindeki bizim bir özel bir bölgemiz vardır, hipotalamus diyerekten. Bu hipotalamus dediğimiz bölge aynen bir buzdolabın termostatı gibi, arabanın termostatı gibi çalışır. Yani vücuda bir virüs ya da bakteri, yani bir mikrop girdiği anda hemen bu termostat açılır ve ateş mekanizması devreye girer. Peki bunu tetikleyen nedir? Buna bizim tıpta pirojen dediğimiz bir madde. Bakın, bu pirojen dediğimiz madde bazen bu mikroplar tarafından da salınabilir. Bazen de bu mikropların etkilediği bölgedeki beden tarafından da salgılanabilir. Bu pirojen dediğimiz maddeler salgılandığı vakit bakın ne oluyor? Bir, hemen ateş yükselmeye başlıyor. İkincisi ne oluyor? Bu yükselen ateş sayesinde vücudun mikroplarla savaşan savaşçı askerleri savaş meydanına gönderiliyor. Yani kişinin immün sistemi, bağışıklık sistemi bu ateş sayesinde devreye sokuluyor. Deniyor ki bizim vücudumuzda saldırı var, hemen gidin orayla savaşın diyor. Demek ki hem ateşi yükseltiyor bu pirojen dediğimiz maddeler, hem de vücudun bağışıklık sistemini, yani vücudun savunma immün sistemini devreye sokuyoruz. Yani bakın, ateşe bilinçli şekilde yaklaştığımızda ne kadar yararlı, aslında çok da zararlı olmadığının farkına varıyoruz. Şimdi bu noktada peki hocam, ateşe şimdi yanlış mı duyuyoruz, siz ateşe yararlı mı diyorsunuz dediğinizde, bakın ateşin nasıl bir vücutta bir etkisi var? Bunu biraz tıbbi terimler ama bunları biraz da anlaşılır şekilde çevirerek konuşacağım. Bir defa ateş olunca ne oluyor? O vücutta mikropların girdiği, işte hastalığın, biz enfeksiyon, iltihaplanma diyoruz, olduğu bölgeye hemen savaşan kan hücreleri, biz bunlara nötrofiller diyoruz, onlar oraya birikmeye başlıyor. Ne sayesinde? Ateş sayesinde. İki, bu savaşan, mikroplarla savaşan hücrelerden özellikle süperoksit anyon gibi dediğimiz mikropların gücünü, kuvvetini azaltan maddeler salgılanıyor. 3, bizim interferon dediğimiz özellikle virüslerle savaşan bir maddemiz salgılanıyor. Diğer taraftan bakın, yine 3-4 tane önemli madde. Belki bizi dinleyen dinleyicilerimizin bilgi dağarcığına eklemek noktasında yararlı olabilir. Örneğin interferon, örneğin T helper dediğimiz, laktoferin dediğimiz özel maddeler salgılanıyor. Hep niçin? Özellikle vücuda saldıran oradaki mikropları, adı bakteri olsun, virüs olsun, mantar olsun, protozo olsun, onları öldürmek için. Ve gerçekten bir önemli etkisi daha ateşin. Ateş, hücre içine eğer bir bakteri girdiyse onun öldürülmesini hızlandırıyor. Ve yine ateş sayesinde eğer dışarıdan bir antibiyotik dediğimiz, yani bakterilerin ölümünü sağlayan ilaç aldıysak, bu bakterilerin ölümünü sağlayan ilaçların, yani antibakteriyel, antimikrobiyal ajanların bu öldürücü de etkisini de arttırmış oluyoruz. Demek ki şunu net olarak söyleyebiliriz. Ateş, vücuda bir mikrop girdiği vakit onun öldürülmesini, oradaki hastalığın gerilemesini, oradaki hastalığa karşı verdiğimiz ilaçların etkisini artırıyor. Yani şu, ateş vücudun hastalıklara karşı geliştirdiği hücresel bağışıklık, yani immün yanıtın bir parçası olarak söylüyoruz. Yani bir şekilde ateş gerçekten mucizevi sistemlerden bir tanesi. Öyle o kadar önemli ki arkadaşlar, ateşin bu mekanizması. Eğer ateş böyle bir mekanizma olmasaydı, gerçekten hiçbir şekilde vücuda giren bu mikroplarla savaşma noktasında başarımız olmayacaktı. Gerçekten çok önemli bir olgu. Peki birazdan çok ufak bir molamız olacak ama ondan önce şunu söyleyelim. Peki ateşle ilgili olarak ateşin yükselmesi esnasında bedende bazı değişiklikler oluyor mu? Tabii ki oluyor. Mesela ateşin yükselme durumunda, en azından şöyle bir rakam verelim. Ateşin bir derece yükselmesi durumunda kişinin harcadığı bazal metabolizması dediğimiz harcadığı enerji %10-12,5 artıyor. Yine ateşin mesela bir 38 dereceden 41 derece ateş yükseldiği vakit kişinin oksijen üretimi de %20 artıyor. Yine ateşin mesela 38-39'dan 41'lere çıkması, 40'lara 41'lere çıkması oksijeni artırıyor dedik ya. Ateşin düşmesi de mesela 39'dan 37'lere ateşin düşmesi oksijen ihtiyacını azaltıyor. Karbondioksit üretimini ve kardiyok output dediğimiz değerlerimizi azaltıyor. Ve diğer bir noktada vücut ateşinin, sıcaklığının yükselmesi bizim özel bir kan hücremiz olan hemoglobin dediğimiz kan hücresinin oksijene olan afinitesini artırıyor. Yani şu var, ateşle beraber bizim harcadığımız enerjide de bir artma oluyor. Ateşle beraber günlük sıvı ihtiyacımızda da artma oluyor. Kalp hızımızda da artma oluyor. Solunum hızımızda da artma oluyor. Yani ateş vücutta hem oksijen tüketimini arttırıyor hem de karbondioksit üretimini bir şekilde arttırıyor. Bakın ateşin vücutta böyle bir etkisi de var. Yani harcadığımız enerjiyi de ateş bir şekilde arttırıyor. Burada yavaş yavaş ateş durumunda neler yapabiliriz? Ateşli erişkinlerde, ateşli çocuklarda nasıl yaklaşırız? Yavaş yavaş bu konuya değineceğiz. Çünkü gerçekten anne babaların bize özellikle de sordukları soruların başlarında bu geliyor. Acaba hocam ateşli durumlarda özellikle yetişkinlerde ve çocuklarda ne yapabiliyoruz? Onu beraber konuşacağız. Öncelikle kısacık bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim.
A'dan Z'ye sağlık. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419 ve 0090-312-463-3421. Elektronik posta adresimiz ise adanzeyesalik@trt.net.tr.
Kısacık aramızdan sonra tekrar merhaba diyelim. Bu arada bir Almanya'dan dinleyenimiz bir soru sormuş. Tabii biz A'dan Z'ye sağlık programı olduğumuz için tabii ki bugün konumuz her ne kadar ateş ama dinleyenlerimize de aynı şeyi söylüyoruz. Sadece tabii bugün akşamki paylaştığımız konu hakkında değil, birçok konu hakkında da merak ettiklerini sorabilirler. Almanya'dan bizi dinleyen sevgili dinleyicimiz Servet Açıkgöz şöyle bir soru sormuş. Demiş ki, 2012'de koroner bypass oldum. Dinleyenler için söyleyeyim. Nedir koroner bypass? Kalbin kendisini besleyen koroner damarlarda bir tıkanıklık olduğu vakit bu damarların oradan iptal edilip bacaktan ya da koldan vücudun başka bir damarını getirip buraya dikip bu tıkanan damarların yerine bunları kullanmak, bypass etmek ameliyatı. Türk doktoru muayenede ameliyat yeri kabarmış, kabaran yeri aldır dedi. Plastik cerrahi gönderdiler. Orada da sadece iğne yaptılar. Fakat enseden doğru başımda bir ağrı var. Bu bir yan etki olabilir dedi plastik cerrah. Sormak istedim ameliyat olayım olmayayım. Şimdi tabii sonuçta bir kabarma müsbet bulgu. 2012'de yapılan ameliyat 3 sene geçmiş. Şimdi kabaran yerle alakalı, ameliyat yapılan yerle alakalı bir kabarıklık var ise bu iltihap yani apse yani enfeksiyon yani oradaki mikroplu sahanın 4 bulgusundan bir tanesi. Nedir? Renk değişikliği 1. Kızarıklık 2. Isı artışı o bölgede 3. Şişlik, kabarıklık. Yani şunu söyleyeceğim sevgili dinleyenimize, o bölgede cilt altında ya da cilt altının biraz daha alt seviyesinde bir iltihap, bir iltihabı apse olma ihtimali olabilir. O nedenden dolayı şahsi kanaatim öncelikle bir kan sayımı, özellikle iltihaplı durumlarda yükselen beyaz küre sayınız çok önemlidir. İkincisi bizim vücutta enfeksiyon yani iltihap durumlarında yükselen adına bizim tıpta Ceyhan Rize Pazar yani CRP dediğimiz tetkiki de muhakkak baktırmanız gerekiyor. Demek ki bir kan sayımı, bir CRP, bir de mümkünse o kabarıklığın olduğu yerde bir ultrasonografi etkili olur. Şahsi kanaatim o bölgede ya bir apse durumu var ya da ufak bir bizim cilt altı kanama dediğimiz hematom olgusu olması yüksek. Bunları yaptırdıktan sonra eğer apse yani enfeksiyon birikimi varsa ya da bir cilt altında kanama hematom oldu ise bu vakit o bölgeye yönelik olarak ufak bir cerrahi, lokal bir cerrahi girişim düşünülebilir diyoruz. Sevgili dinleyicimizin bu sorusunda paylaştıktan sonra şimdi önemli bir konuya girelim. Şimdi ateşle nasıl mücadele edeceğiz? Ateşle neden mücadele etmek zorundayız? Şu sebepten dolayı. Özellikle bizim belli bir yaş grubunda çocuklarda, bu da çocuklarda da özellikle 6 ay ile 6 yaş arası şiddetli ateşin yükselmesine bağlı olarak geçirilmesinden korktuğumuz bir durum var. O nedir efendim? Havale dediğimiz, ateşli havale dediğimiz tıbbi adı febril konvizyon olan bir durum var. Bu genellikle 6 ile 6 aylıkla 16 yaş arasına geçirilir dense de daha çok geçirilme sıklığı olarak en sık olarak ilk 3 yaşta hatta 6 aydan önce görülme sıklığı daha fazla. Yani en sık 18 ila 24 ay arası bu febril konvülsiyon yani ateşli havale geçirilebilir. Peki nedir bu ateşli havale? Ateşli havale özellikle çocukta ateşin yükselmesine bağlı olarak meydana gelen. Peki en sık çocuklarda ateşin yükselmesine en sık hangi sebeplerde dediğimiz, mesela virüs enfeksiyonları dediğimiz, soluk algınlığı, nezle, grip enfeksiyonları ya da diğer bazı solunum yolundaki viral enfeksiyonlar. Ondan gayrı özellikle bademcik, faranjit, larenjit dediğimiz boğaz enfeksiyonları ya da çocuklarda nadiren de olsa mikrobik ishaller dediğimiz gastroenterit gibi olgularda çocuklarda yüksek ateşe bağlı olarak beyinlerinde anormal elektriksel deşarja bağlı olarak vücutta kasılma ya da tam tersi pelteleşme şeklinde kısa süreli bilinç kaybının olduğu tabloya neden olabiliyor. Yani bu tablolar bazen 1 saatten uzun sürebiliyor, bazen 15 dakikadan az olabiliyor. Biz bunlara febril konvülsiyon yani havale diyoruz. O sebepten dolayı da özellikle biz çocuklarda yüksek ateşi bu nedenle çok fazla sevmiyoruz. Ateşin özellikle şöyle kabaca baktığımızda mesela çocuk gruplarında neden ateş yükselir diye baktığımızda aslında çocuklardaki ateş yüksekliğinin büyük bir çoğunluğu yüzde neredeyse 85'i diyebiliriz virütik enfeksiyonlarda yükseliyor. Yani bizim özellikle virüslerle bulaşan hastalıklar grubu dediğimizde yükseliyor. Geriye kalan %15'i bakteriyel enfeksiyonlar dediğimiz ve antibiyotik kullanmanın gerektiği durumlarda oluyor. Peki bunları hocam şöyle madde madde hızlı olarak saysanız ne olur? Mesela işte grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonu gibi kızamık su çiçeği gibi zatüre gibi kaba kulak gibi enfeksiyonlarda. Bazen çocuklarda ateşe yol açan diğer nedenlerden bir tanesi aşılardan sonra olabiliyor. Özellikle karma aşılardan sonra. Diğer taraftan doku hasar, mesela travmada, diş çıkarmada, yanık gibi olgularda. Başka su kaybında olabiliyor. İshalde kusmada. Başka Allah korusun bazı tümöral olaylarda, işte lösemi, lenfoma gibi ya da diğer kanserlerin sıçrama gibi durumlarında. Bazen ilaçlar ateşleri yükseltebiliyor. İşte antibiyotikler gibi, bazı amfetamin gibi ilaçlar. Bazen kan nakilleri ateşin yükselmesi neden olabiliyor. Kafa travmaları neden olabiliyor. Bazı immünolojik hastalıklar, bazı inflamatuar iltihabı hastalıklar, bazen zehirlenmeler ateşlere neden olabiliyor. Peki böyle ateş durumlarında en çok sebepleri söyledik, işte enfeksiyonlar, hastalıklar dedik. Ne yaparız? Ateşin yükselmesi durumunda ne yapmamız lazım dediğimizde bir şekilde bizim iki tane yöntemimiz var. Bir tanesi fiziksel soğutma dediğimiz olay. Bir tanesi ateş düşürücüler. Yani demek ki bir tanesi fiziksel soğutma dediğimiz olay, bir tanesi de ateş düşürücüler. O zaman fiziksel soğutma dediğimiz olayı bir konuşalım. Fiziksel soğutmada ne yapıyoruz? Biz fiziksel soğutmada çocuğun dış yüzeyini yani vücut ısı kaybının yaklaşık %60 radyasyonla gerçekleştiği için özellikle çocuğun dış kısmındaki ısının dışarı verilmesini sağlıyor. Bunu da nasıl yapacağız? Bunun fiziksel soğutma yöntemlerinden bir tanesi ılık su. Yani peki burada hocam ılık su derken neyi kastediyorsunuz? Şöyle özellikle çocuğu geniş bir kabın içerisine yaklaşık 5-10 santim yüksekliğinde ılık su olan. Ilık sudan kastımız nedir hocam? 29-32. Peki buzlu su versek, çok soğuk su versek aman ha. Sakın, kesinlikle çok soğuk ya da buzlu su istemiyoruz. Yani gözyaşı gibi. Yani dirseğinizi koyduğunuz vakit suya canınızı yakmayacak derecede. 29-32 santigrat derecede geniş bir kabın içerisine oturtuyoruz çocuğu. Mümkünse bez suda ısıtılarak vücudu siliyoruz. Yani mümkünse çok fazla baştan su aktarmıyoruz ama daha çok boyundan aşağı olacak şekilde 29-32 santigrat derece bu kabın içerisinde çocuğumuzu hafif ılık bir suyla duş aldırıyoruz. Tekrar söylüyorum kesinlikle ve kesinlikle soğuk su, buzlu su kesinlikle yok, bunu söylüyoruz. Başka neler yapılabilir? Nemli uygulamalar yapılabilir. Islak havlu ve benzeri. Özellikle koltuk altı, kasık bölgesi, çene altı, ayaklarının altına, dizlerin arkasına bir ıslak bezi güzelce sarıp güzelce o bölgeye yansıtmamız lazım. Peki burada buz uygulaması yapalım mı? Asla. Fan ile üfleme yapalım mı? Asla. Alkol işte gazete kağıdına, sirkeye yapalım asla. Bakın bunları istemiyoruz. Yani biz çocukların ateşli durumlarda kesinlikle fiziksel soğutma amaçlı alkol kullanmıyoruz. Sirke kullanmıyoruz. Gaz yağı kullanmıyoruz. Kolonya kullanmıyoruz. Neden? Çocuklarda kan şekeri düşüklüğüne neden oluyor. Komaya neden olabiliyor. Solunumu baskılıyor. Ölümlere neden olabiliyor. Çocuk özellikle alkol, İşte sirke gibi, kolonya gibi şeyleri soluyup çocuklarda ciddi zararlar verebilir. O nedenden dolayı kesinlikle ılık bir duş, ıslak havlu, ılık bir ıslak havluyla nemli uygulamalar dışında bir uygulama yapmıyoruz. Diğer taraftan özellikle hangi derecelerde, eğer çocuğun özellikle 38 dereceden sonra bu soğutmaya başlayabiliriz. Burada özellikle çocuğun 38 derece durumlarında hemen soğutmaya girmemiz lazım diyoruz. Diğer taraftan ateş düşürücüler. Ateş düşürücülerle alakalı olarak ne söylüyoruz? Ateş düşürücüler gerçekten bizi çok rahatlatan olgu. Yani neden? Çünkü özellikle ateşli durumlarda verebildiğimiz iki tane, vermemiz tavsiye edilen iki tane etken madde var. Bunlardan bir tanesi bizim parasetamol dediğimiz ateş düşürücümüz. Bir tanesi de özellikle ibuprofen dediğimiz, şu an ticari adlarını söyleyemeyeceğim, iki tane ilaç. İkisi de tercih ediyoruz efendim. Parasetamol de olur, ibuprofen de olur. Ama tercih etmeyi sevmediğimiz diğer asetil salisilik dediğimiz, işte söğüt ağacından yapılan kanı sulandıran ilaç, adını veremiyorum. Diğeri de metamizol dediğimiz etki. Bunları tercih etmiyoruz. Biz parasetamol ve ibuprofen dışında tercih etmiyoruz. Parasetamolü 10-15 miligram kilogram dozda 4-6 saat arayla verebiliriz. İbuprofeni de yaklaşık 5-10 miligram kilogram dozda 6-8 saatte verebiliriz. Peki hocam, ibuprofeni 6 aydan küçüklere verebilir miyiz? Veremeyiz kesinlikle. O zaman özetleyelim. Ateşli durumlarda ne yapıyoruz? 1. Kesinlikle bebeğimizin ateşi 38'in üzerindeyse hemen üzerindeki kıyafetleri çıkartıyoruz. İnce bol bir pijama giydiriyoruz. Asla aman bebek titriyor, üşüyor, üşür, hasta olur diyerekten sıkı sıkı giydirmiyoruz. Diğer taraftan bol miktarda su ve sulu gıdalar veriyoruz. Özellikle bebeğimizin, çocuğumuzun olduğu ortamın ısısının 21-22. Yani çocuk üşüyor, aman efendim kalorifi arttırın, sobaya çok odun atın. Hayır, ortam 21-22 derece olacak. Ve dediğim gibi eğer çocuğumuzun ateşi 38'in üzerine çıkmaya başladıysa özellikle hemen ılık suyla 29-32 santigrat derecelik ılık bir suyla duş aldırıyoruz. Veya ıslak bezlerle, ılık ıslak bezlerle koltuk altı, kasık bölgesi, çene altına, diz arkasına, özellikle ayak bileği etrafına sık sık böyle sıkıp sıkıp ıslak bezleri koyuyoruz. Ve 38.2'nin yukarısında da biz hemen çocuğumuza parasetamol ve ibuprofen dediğimiz etken maddelerine sahip ateş hücreden birini veriyoruz. Peki hocam, hangisini öncelikle tercih edelim? Mümkünse parasetamol. Peki hocam, değişimli kullanalım mı? Değişimli kullanılmayı pek tavsiye etmiyoruz. Almanya'dan da Erdoğan Ataş arkadaşımız böyle bir yayın yapıldığı için teşekkür ve saygılar. Biz teşekkür ediyoruz, saygılarımızı sunuyoruz. Kendisi gerçekten tır şoförüymüş. Eşi uzun zamandır guatr hastası. Sürekli ateşi yükseliyormuş. Aynı zamanda kalp hastası. Bazı antibiyotik de kullanmak istiyor. Ne yapabiliriz demiş. Öncelikle olarak ateşin yükselmesi guatr hastası olduğundan dolayı. Guatr'a neden olan bizim tiroid fonksiyon hormonları dediğimiz T3 T4 değerleri yükselmiş olabilir. Ondan da yakın zamanda yaptırmadı ise hemen bir laboratuvara gidip T3 T4 değerlerine baktırsın. Bu hormonların yüksekliği de kişilerde ateşe sebebiyet verir. Peki hocam, bu noktada yapılmaması gerekenleri söyleyerek sohbetimizi tamamlayayım derseniz, bir, kesinlikle üşüyen titreyen ateşli çocuğun üzerine örtmüyoruz. Sıkı giydirmiyoruz. İki, kalın kıyafetler giydirmiyoruz. Üç, asla soğuk buzlu suyla banyo yaptırmıyoruz. Dört, asla alkol, kolonya, sirkeli suyla kompres yapmıyoruz. Bir de asla sık sık aralıklarla ateş düşücü kullanmıyoruz. Bu sebepten dolayı da bunu da özellikle bizi dinleyenlere söylemek istiyorum. 2 saatte bir, 1 saatte bir gibi kesinlikle vermiyoruz. Efendim, bu akşam çok güzel bir konuyu sizin gibi değerli dinleyicilerimizle paylaştık. Sorularınız da muhteşemdi. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu arada bize sık sık telefon edin, arayın, yazın ki sizin merak ettiğiniz konuları da sizlerle beraber paylaşalım. Çünkü biz sizlerle sohbet etmeyi çok seviyoruz. Sohbet konularımızı da sizlerin belirlemesini çok seviyoruz. Şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum efendim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olun.
A'dan Z'ye sağlık.